Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre, 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 İsven 1403, Hicri Gamer 15 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 16 Mart 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ramazan özel programı ve Gençlik Gevheri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı bugün telefonda görüştü. Abbas Irakçı, Maskat ziyaretinde İran ve Umman diyalog kanallarının kullanılmasına vurgu yaptı. Amerika'nın Yemen'e saldırısında şehit sayısı 40'a yükseldi. Irakçı, Amerika'nın İran'ın dış politikasına müdahale etme hakkı olmadığını belirtti. Ve Irak direnişi, Amerika dünyadaki suçların resmi destekçisi olduğunu kanıtladığını bildirdi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı bugün telefonda görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı bugün öğleden önce yaptıkları telefon görüşmesinde Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler, özellikle Erivan ve Bakü arasında barış anlaşması taslağı üzerinde varılan uzlaşma hakkında görüş alışverişinde bulundu. Pars Tudé Yeni Rip Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Erivan ve Bakü'nün barış anlaşmasına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu önemli gelişmeyi iki komşu ülke ve halklar için tebrik etti. Pezeşkiyan, İran'ın her zaman barışın sağlanmasını, bölgesel bütünleşmeyi, özellikle komşular arasında toprak bütünlüğü korunarak istikrarın tesis edilmesini desteklediğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran ve Ermenistan arasındaki iyi ve gelişen ilişkilere dikkat çekerek iki ülke liderlerinin çeşitli alanlardaki ikili anlaşmaların hızla uygulanması konusunda kararlılık göstermelerinin önemini vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağı üzerinde varılan uzlaşmaya yönelik müzakerelerin sürecini anlattı ve İran'ın bu anlaşmanın sağlanmasındaki rolü ve desteği için teşekkür etti. Paşinyan, Ermenistan'ın bu anlaşmayı hayata geçirmek ve bölgesel ilişkileri düzenlemek için müzakereleri ve istişareleri sürdürmeye kararlı olduğunu, yakın gelecekte anlaşmanın imzalanmasını ve uygulanmasını görmeyi umduklarını belirtti. Ermenistan Başbakanı ayrıca Pezeşkiyan'ın liderliğinde İran-Ermenistan ilişkilerinin daha da gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erivan'ın iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanması konusundaki kararlılığını vurguladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı 13 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada Erivan'ın Bakü ile barış anlaşması taslağını nihai hale getirdiğini ve anlaşmanın imzalanacağı zaman ve yer konusunda müzakereye hazır olduğunu duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bugün bir heyetin başında Maskat'a gitti ve Ummanlı mevkidaşı ve iki ülke arasındaki diyalog kanallarının kullanımının önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Rakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Seyit Bin Hamid Bin Hamud El-Busaidi, bölgedeki gelişmeler, özellikle Yemen'deki durum ve Amerikan güçlerinin bu ülkeye yönelik son saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar ayrıca İran ve Umman arasındaki ikili ilişkilerin son durumunu ele aldı. İki ülkenin dışişleri bakanları diplomatik çözümler için uygun koşullar oluşturmanın önemine dikkat çekerek sorunların ele alınması ve gerilimin azaltılması için diyalog kanalları ve barışçıl yöntemlerin kullanılmasını vurguladı. İran'ın uluslararası transit hacmi 1403 yılı boyunca 20,3 milyon tona ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artış gösterdi. İran Gümrük İdaresi'nin raporuna göre en yüksek transit hacmi şu gümrük noktalarından gerçekleşti. Şehit Recai Serbest Bölgesi 5,3 milyon ton, Pervis Han 4,6 milyon ton, Başmak 2,7 milyon ton. Öte yandan İran Demir Yolları Genel Müdürü ve Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Cebar Ali Zakeri, ülkenin demir yolu transitinin yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla %50 büyüdüğünü, böylece 1,9 milyon tonluk yeni bir rekora ulaştığını duyurdu. Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık birkaç ay önce Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede İran'ın 2024 yılında 20 milyon tonluk transit kulübüne katılacağını ifade etmişti. İran Meclisi Araştırmalar Merkezi'ne göre ülkenin yıllık 80 milyon tonluk transit kapasitesi bulunuyor. Bu potansiyelin tam olarak kullanılması durumunda İran yılda 8 milyar dolardan fazla gelir elde edebilir. Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırılarında özellikle Sana ve Sade bölgelerine yapılan hava bombardımanları sonucu şehit sayısının 40'a yükseldiği ve 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Yemenli medya kaynakları Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarının yeniden başladığını duyurdu. Bu saldırılar sonucunda 40 kişi hayatını kaybederken 101 kişi de yaralandı. Amerika'nın hedef aldığı yerler arasında Sana'nın Rurban bölgesi ve Sade bölgesindeki sivil yerleşim alanları yer aldı. Ayrıca Yemen'deki bir elektrik santrali de kasıtlı olarak hedef alındı ve Dahyan şehri elektriksiz kaldı. Yemen'deki İslami Cihat Hareketi, Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırılarının İsrail'in işgalci rejimiyle olan desteğini pekiştiren bir hareket olduğunu belirtti. Ayrıca Yemen'in bu saldırılara karşılık vermek için hazırlıklarını sürdüreceğini vurgulandı. Yemen'in Yüksek Politika Konseyi, Amerika'nın saldırılarına karşı güçlü bir direniş gösterileceğini ve Amerika'nın bu savaşta kesinlikle yenileceğini ifade etti. Ensarullah hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Muhammed el-Buhati, Amerika'ya karşı geri adım atmayacaklarını ve Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Yemen'e yönelik hava saldırılarının devamını savunarak bu operasyonların daha büyük bir askeri müdahaleye dönüşebileceğini açıkladı. Buna rağmen Yemenli liderler ve gruplar Amerika'nın Yemen'deki işgalini kınayarak Filistin'e olan desteğin devam edeceğini duyurdular. Dışişleri Bakanı, Amerika Başkanı'nın İran'a yönelik tehditlerine ve Yemen'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Amerikan Başkanı'nın İran'a yönelik tehditlerine ve Yemen'e yönelik saldırılarına tepki göstererek Amerika'nın İran'ın dış politikasına müdahale etme hakkı olmadığını vurgulayarak bu dönemin 1979'da sona erdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, Amerika'nın zorbalıklarına ve Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesini resmi X platformundan verdiği yanıtında Amerika'nın İran'ın dış politikasına müdahale etme hakkı olmadığını ve bu dönemin 1979'da sona erdiğini ifade etti. Irakçı geçtiğimiz yıl Biden'ın 23 milyar dolarlık bir ödemeyi soykırım yapan bir rejime yaptırdığını, 60 binin üzerinde Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ve dünyanın Amerika'yı tamamen sorumlu tuttuğunu belirtti. Irakçı ayrıca İsrail'in soykırımına ve terörizme son verilmesini ve Yemen halkına yönelik katliamların durdurulmasını talep etti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'in farklı bölgelerine düzenlediği ve aralarında çok sayıda masum Yemenli kadın ve çocuğun da bulunduğu, onlarca kişinin şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan acımasız hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika ve İngiltere'nin askeri saldırganlığının, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin ve kuvvet kullanımının yasaklanmasıyla ülkelerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliklerine saygı gösterilmesine ilişkin uluslararası hukukun temel kurallarının açık bir ihlali olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ihlaller ve tehditlerle mücadele etme sorumluluğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki direnişçilere yönelik ortak askeri saldırısını, iki ülkenin ezilen Filistin halkına yönelik soykırıma verdiği sürekli desteğin ve Filistin halkının meşru haklarına yönelik her türlü dayanışma ve desteğin bastırılması politikasının bir parçası olarak nitelendirdi ve Batı Asya bölgesindeki güvensizliğin kökeninin işgal altındaki Filistin'de Amerika, İngiltere ve diğer bazı batılı ülkelerin tam desteğiyle devam eden bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği benzeri görülmemiş bir riske sokan cinayet ve işgalin devam etmesi olduğunu vurguladı. İşgal altındaki Filistin'de Ramazan ayında mazlum Filistin halkına açlık ve kıtlık dayatılması da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürdürülen soykırım ve etnik temizliğe karşı tüm hükümetlerin, uluslararası ve İslami toplumların hukuki ve ahlaki sorumluluğunu hatırlatan Bekay'ı bu konuda acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Irak İslami Direnişi, Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak bu saldırıların Washington'un Yemenlilerin iradesini kırma noktasındaki başarısızlığını ve Kudüs işgalcilerinin bölgedeki suçlarına verdiği desteği ortaya koyduğunu vurguladı. Pars Today bir haber ajansından verdiği habere göre bölgedeki grup ülkelerin Amerikan ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına tepkileri devam ederken Irak İslami Direnişi bir bildiri yayımlayarak şu ifadeleri kullandı. Amerika, Yemen'e saldırarak Siyonist rejimi destekleme çerçevesinde bölge ve dünyadaki suçların resmi destekçisi olduğunu kanıtlamıştır. Irak direnişi bu saldırıların Amerikan hükümetinin Gazze şeridini destekleme konusunda Yemen'in cesur tutumunu kırmadaki başarısızlığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Bildiride şu ifadelere yer verildi. Yemen'de sivilleri hedef alan vahşi bombardıman şer ekserinin suç zincirindeki yeni bir halkadır. Irak İslami direnişi, kardeş Yemen halkı ve cesur liderliğiyle tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak Amerikan hükümetini Yemen ve Filistin'deki sivillere yönelik devam eden suçların tamamen sorumlusu olarak nitelendirdi. Ayrıca Irak İslami direnişi tüm özgür insanları bu barbarlığa karşı durmaya, kınamaya ve ölüm makinesi karşısında hakikatin sesini yükseltmeye çağırdı. Yemen'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla Siyonist rejime ait gemilere yönelik Akdeniz operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından Amerikan Başkanı Trump, dün Siyonist rejimi ve onun suçlarını destekleme çerçevesinde Yemen'e askeri saldırı başlatma talimatı verdi. Bu saldırılarda dün gece geç saatlerden bu sabaha kadar onlarca kişi, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok insan şehit oldu ve yaralandı. Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları saatler önce başlarken halen devam ederken Ensarullah bu saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini açıkladı. El Meyadin kanalı bugün sabaha karşı Amerika ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'nın güneyinde yer alan Sanhan ilçesindeki Rerban bölgesini hedef aldığını bildirdi. Ensarullah hareketinin üst düzey üyelerinden Hizam el-Esed, Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırılarına tepki göstererek şunları belirtti. Biz ülkemizin egemenliğinin ihlal edilmesini kabul edenler değiliz ve Amerikalı seçmenler bir gün Trump gibi bir deliyi başkan seçtikleri için pişman olacaklar. İngiltere'deki Filistin destekçilerinin binlerce kişinin katıldığı ulusal gösterileri İngiltere'nin Piccadilly bölgesinde başladı. Fars Today, Görü Ses ve Görüntü Ajansı'nın haberine göre adalet savunucuları ve Filistin halkının haklarını savunanlar Filistin özgür olmalı, soykırım sona ermelidir ve İsrail'in silahlanması durdurulmalıdır sloganlarıyla gösterilerine Green Park, London'dan başladılar. Göstericiler yüzlerce Filistin bayrağı taşıyarak ve Siyonist rejime ve destekçilerine karşı pankartlar ve tabelalar tutarak İngiltere Başbakanlık Ofisi ve Parlamento binasına kadar yürüdüler. İsrail Gazze'ye insani yardımların girişini durdurdu ve şehrin elektriğini kestiği için Londra'daki İsrail karşıtı göstericiler İsrail'i destekleyenleri, Amerika, İngiltere hükümeti de dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik soykırımda ve hayati altyapıların kasıtlı olarak tahrip edilmesinde Siyonistler ile suç ortağı olarak görerek İsrail'e yapılan tüm yardımların derhal kesilmesini talep ettiler. Protestocular ayrıca Gazze'nin kuşatılmasını ve Siyonist rejimin ateşkesin ikinci turunun başlamasında gösterdiği tereddütleri İsrail'in Filistinlileri yok etme ve onlara karşı soykırımı sürdürme amacıyla yürüttüğü bir komplo olarak değerlendirdiler. Londra'daki anti-emperyalist ve anti-siyonist gösterilerde Filistin destekçileri Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal etme ve Amerika'ya katma planını kınayarak bunun Filistinlileri yok etme amacı taşıyan bir komplo olduğunu belirttiler. Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların yaklaşık 100 bin kişiyi sokaklara döktüğü bildirildi. Olaylar sonucunda 56 kişi yaralandı, 22 kişi gözaltına alındı. Pars Today Mir Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde başkent Belgrad'da gerçekleştirilen geniş çaplı protestolar ülke yetkilileri tarafından Sırbistan tarihinin en büyük protestolarından biri olarak nitelendirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, güvenlik güçleri ve polis protestoları yönetme şekillerinden dolayı övdü. Protestocuların çoğunun barışçıl olduğunu kabul etmekle birlikte içlerinde kargaşa çıkarmaya çalışan unsurlar olduğunu iddia etti. Vučić, bu olayların ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla dış güçler tarafından desteklenen bir renkli devrim girişimi olduğunu ileri sürdü. Vučić'e göre şiddet olayları onlarca kişinin olağan dışı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı binasının dışındaki Pionirski Parkı'nda polise ve çevredeki insanlara saldırmaya çalışmasıyla başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı Amerika'ya katma konusundaki ısrarları Grönlandlıları sokağa döktü. Yüzlerce protestocu başkent Nuuk'ta Amerikan konsolosluğu önünde toplandı. İRNA Haber Ajansı'na göre Grönland bayrakları taşıyan göstericiler ellerinde Grönland'ın egemenliğine saygı gösterin, biz satılık değiliz ve Amerika'yı dışarı atın yazılı pankartlar taşıdı. Bu sloganlar Trump ve destekçilerinin meşhur Amerika'yı yeniden büyük yap söylemine doğrudan bir yanıt niteliğindeydi. Gösterilerin sadece nükle sınırlı kalmayıp Grönland'ın diğer şehirlerinde de düzenlendiği bildirildi. Siyasetçiler de protestolara katıldı. Hafta içi yapılan seçimlerde zafer kazanan Sağ Merkez Demokratik Partisi'nin lideri James Frederick Nielsen, eski başbakan Mute Borup Ege'de birlikte göstericilere katılarak Amerikan konsolosluğuna yürüdü. Nielsen, Danimarka televizyonuna verdiği röportajda "Biz kendimiz olmak istiyoruz. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz hiçbir zaman pazarlık konusu olmayacak. Trump ile Grönland'ın Amerika'ya katılması hakkında konuşmam için en ufak bir şans bile yok. Grönland, Grönland olarak kalacak," dedi. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Amerika'nın Güney Afrika Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararının üzücü olduğunu belirtti. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Amerika'nın Güney Afrika Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararının üzücü olduğunu belirterek iki ülke arasındaki diplomatik nezaketin korunması çağrısında bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi İbrahim Resul'ün artık kabul edilmeyeceğini duyurdu. Rubio, Resul'ü ırksal konuları kışkırtan bir siyasetçi olarak tanımlayarak onun Amerikan Başkanı Donald Trump'a karşı nefret beslediğini öne sürdü. Sırada bültenimizin son haberi var. Washington'un Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvede 30 günlük ateşkes önerisi sunmasının ardından ve Rusya'nın şartlı kabulüyle birlikte Moskova ve Kiev karşılıklı yoğun hava saldırıları ve ateş değişimlerine devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da Amerikalı yetkililerle 8 saat süren bir toplantı sonrasında Washington'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin bu öneriyi desteklemekle birlikte bazı önemli şartlar yerine getirilmeden Rusya'nın savaşa devam edeceğini belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Hindistan ilişkilerini çeşitli alanlarda genişletmenin önemi etrafında. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı X sosyal ağındaki hesabında İran ve Hindistan arasındaki uzun süreli ilişkileri atıfta bulunarak bu ilişkilerin karşılıklı büyüme ve işbirliğin yolunu açmada çok önemli olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı cumartesi günü X sosyal ağındaki hesabından şunları yazdı. Bugün modern İran ve Hindistan hükümetleri arasındaki ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Irakçı iki ülke arasındaki uzun süreli ilişkileri atıfta bulunarak şunları kaydetti. Elbette ortak tarihimiz ve kültürel bağlarımız binlerce olmasa da yüzyıllar öncesine dayanıyor ve iki milleti ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar da İran ve Hindistan ilişkilerinin 75. yıl dönümü münasebetiyle İran Dışişleri Bakanı Irakçı'nın mesajına yanıt olarak hesabında şunları yazdı. Tahran, Yeni Delhi arasındaki derin ilişkiler tarihi bağlara dayanmaktadır. Jaishankar, Irakçı'nın İran ve Hindistan ilişkilerini 75. yıl dönümü münasebetiyle gönderdiği mesajda yanıt olarak şunları yazdı. Derin ilişkilerimiz tarihi bağlara dayanmaktadır. İşbirliğimizin gelecekte de genişlemeye devam edeceğinden eminim. İran ve Hindistan'ın ilişkileri her iki ülke ve bölge için ekonomik, politik, kültürel ve güvenlik açısından etkilidir. Hindistan son yıllarda İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olmuştur. Her iki ülke de ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye çalışmaktadır. İran özellikle petrol ve doğal gaz olmak üzere Hindistan için enerji kaynaklarının tedarikçisi olarak enerji sektöründe bu ülkenin enerji arzında önemli bir rol oynamaktadır. Buna karşılık Hindistan'da bilgi teknolojisi, ilaç ve diğer endüstriler gibi çeşitli alanlarda İran ile işbirliği yapmaktadır. İran'ın stratejik konumu ve güney limanlarının önemi göz önüne alındığında Hintli yetkililer her zaman Hindistan için ekonomik olarak çok uygun olan İran ile deniz yoluyla ticaret alışverişini artırmak istemişler. Bu nedenle Hindistan hükümeti İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nın geliştirme projesine katılmıştır. İran'daki Çabahar Limanı Hindistan'ın Afganistan, Orta Asya ve hatta Rusya'ya erişimini kolaylaştıran Hindistan için önemli bir transit koridoru olarak kabul edilmektedir. İran ile yakın ilişkiler Hindistan hükümeti için önemlidir. Çünkü bu ülke Afganistan'da dahil olmak üzere bölgedeki uzun vadeli güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak ve bölgesel dengeyi sağlamak için İran ile işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Çabahar'dan Afganistan ve Orta Asya'ya ulaşacak bir koridor hakkında İran, Hindistan ve Afganistan arasındaki üçlü anlaşma, ayrıca uluslararası kuzey-güney ulaştırma koridoru, Hindistan'ın İran'a stratejik bir bakış açısıyla bakmasına neden olan diğer önemli faktörlerdir. İran ile Hindistan güvenlik konularında ve terörle mücadelede işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği özellikle Afganistan'da dahil olmak üzere bölgesel güvenlik alanında ve ortak tehditlerle mücadele çabalarında özel bir öneme sahiptir. İran ve Hindistan'ın kültürel ve tarihi açıdan derin ilişkileri vardır. İki ülke arasındaki kültürel ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ve bu bağlantılar dil ve edebiyat yoluyla devam etmektedir. İran ve Hindistan sadece BRICS ve Bağlantısızlar Hareketi gibi bölgesel kuruluşlar çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler üzerinde etkili olmak için gerekli kapasiteye sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası konulardaki birçok ortaklık nedeniyle Tahran ve Yeni Delhi pozisyonlarında daha fazla istişare ve koordinasyon ile bölgesel ve uluslararası meseleleri etkileyebilir. Irak Çin'in mesajı ve Hindistan Dışişleri Bakanı'nın yanıtı İran ve Hindistan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini daha da genişletmeyi amaçladığını ve bu hedefe ulaşmak için iki ülkenin ilişkileri geliştirme kapasitelerinin önemli rol oynayacağını gösteriyor. İran ve Hindistan arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik sektörlerindeki ikili işbirliği bölgenin ve alt kıtanın koşullarının iyileştirilmesinde de etkili olacaktır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Yemen'e saldırısı başarısız stratejinin tekrarı başlığı altında. Barış ve Amerika'nın çok sayıda savaşını sona erdirme vaadiyle başkanlığa gelen Donald Trump, başkanlığı devraldıktan 2 ay sonra Yemen'e saldırı emri verdi. Trump daha önce de Ukrayna'ya askeri silah sevkiyatının yeniden başlatılması emrini vermişti ve seçimlerden önce bunu o zamanki Amerikan hükümetinin Rusya ile 3. Dünya Savaşı'nı başlatma girişimi olarak nitelendirmişti. Şimdi de Amerikan savaş uçakları Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Babül Mendeb Boğazı'nda güvenliği sağlama bahanesiyle Yemen topraklarının bazı kısımlarını bombalıyor. Bu geniş çaplı bombardımanın ilk saatlerinde Yemen'deki sağlık kaynakları onlarca sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Buna karşılık Sana'da bulunan Yemen hükümeti yetkilileri Yemen ülkesine yönelik bu açık saldırıya mümkün olan en şiddetli şekilde karşılık verecekleri konusunda uyarıda bulundu. Amerika'nın Yemen'deki askeri operasyonları şüphesiz bölgedeki güvensizliği artıracaktır. Amerikalılar bu saldırıları bölgedeki denizcilik özgürlüğünü güvence altına almak amacıyla başlattıklarını iddia ediyorlar. Ancak son 20 yıldaki deneyimler Amerikalıların kendi söylediklerine göre huzuru sağlamak için her savaşa başvurduklarında güvensizliğin arttığını göstermiştir. Trump başkanlık öncesinde Amerika'nın başkanlarının gergin ve maliyetli eylemlerini defalarca eleştirmişti. Örneğin 11 Eylül 2001'den sonra Batı Asya bölgesindeki savaşları sonuçsuz olarak nitelendirmiş ve bu savaşların Amerikan vergi mükelleflerine 7 trilyon dolara mal olduğunu söylemişti. Trump ayrıca o zamanki Amerikan hükümetinin Ukrayna'daki savaşa 350 milyar dolar harcamasını şiddetle eleştirmişti. Ancak Trump Amerikan başkanlığına geldiğinde ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin başkomutanı pozisyonuna geçtiğinde Amerika'yı deneyimine göre Yemen'in yenilgisini getirmeyen başka bir savaşa Amerika'yı soktu. Amerika'nın Yemen'e ilk askeri saldırıların üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti ve bu süre zarfında Yemenliler Suudi koalisyonun geniş çaplı saldırılarını da geride bıraktı. Ancak Yemen sadece yenilmedi, aynı zamanda günden güne güçlendi. Öyle ki şimdi gelişmiş kara, hava ve deniz füzeleriyle donatıldı ve Amerikan donanması müttefiklerine meydan okudu. Ayrıca Yemen'deki bu saldırılar Ukrayna'ya askeri yardımın yeniden başlaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının genlerinde savaş yanlısı ve savaş kışkırtıcılığının olduğunu ve Amerika'da başkanlık kontrolünün hangi kişi veya partide olduğunun pek de önemli olmadığını gösteriyor. Her halükarda Amerika'nın başkanlık masasına kim oturursa otursun ya savaş başlatır ya devam eden savaşları sürdürür ya da başkalarının savaşına yardım eder. Bu arada Amerikalı politikacıların savaş yanlısı ve savaş kışkırtıcılarının kurbanı olan sivillerdir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor. İran şey terörist
ve ist meine jetzt allerdings. Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde siyasi analist ve Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile İran ve Amerika ilişkileri çerçevesinde Amerika'nın son günlerde bölgemize ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehdit ve baskıları konusu etrafında uzman konumuzun görüşlerinin birkaç bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugün sohbetimizde yine Amerika'nın özellikle Trump yönetiminin müzakere teklifinde bulunmasını ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kamuoyunda bir algı operasyonu ve baskı oluşturma hedefiyle bir takım eylemlerde bulunması konusu etrafında uzman konumuzun görüşlerinin son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz bu akşamki yayınımızda.
Şöyle ki bir kere uluslararası arenada bir şey konuşmak mümkün değil artık. O çöktü onda. Zorbalık güç hakim şu anda. Şu anda uluslararası arenada her şey güç ve askeri güçten kaynaklanıyor. Dün Birleşik Devletler'de Ukrayna meselesi oylandı. Bütün dengeleri şu an alt üst eden bir dengelere rağmen Amerika Rusya'nın aleyhine oy kullanmadı. 80 ülke Ukrayna'nın yanında yer aldı. 63'te çekimsel kaldı. 18 ülke destekledi Rusya'yı. Ama Amerika'nın oyu Rusya'dan yana oldu. Bakınız yani hiç dengeler çok değişmiş vaziyettedir. Bunu bir kere koyuyoruz. İkincisi bunu söylemek gerekiyor ki açıkçası 45 yıllık da İran'a ambargolar İran halkını da çok zor duruma sokmuştur. Ekonomik ambargo. İran çok gelişmişlik yapmıştır. Askeri alanda, füze teknolojisi alanında falan çok gelişmiştir. Ama 45 yılında ekonomik şeyin sayesinde bir taraftan şöyle bir şey var. Bakıyor, diyelim ki herhangi bir İranlı bakıyor. 50 sene önce bir bakıyor Dubai'ye, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Bahreyn'e, Suudi Arabistan'a. Hepsi İran'dan 100 yıl gerideydiler. Kuzey Irak'a bakıyorsa Erbil, Musul, orla falan hiç kıyaslanamazdı. Şimdi bakıyorlar ki Amerika ile işbirliği sayesinde hepsi gelişmiş. Yani Dubai hepsi bambaşka bir gelişme olmuş. İkincisi biliyorsunuz çok basit bir örnek vereceğim. Bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile ya da Katar'la ortak sahalarımız var. Petrol sahalığı var İran'ın yani. Orada ortak kuyu vuruyorlar, petrol çekiyorlar. Şimdi Katar kendi alanını çekiyor ama arada bir duvar olmadığı için İran'ın da petrol, ham petrolünü çekiyor. Teknoloji gerekiyor. Artık uluslararası alanında petrol ve benzer şeyler, teknoloji gerekiyor. Ama biliyorsunuz Amerika'nın bir ambargosu var. 20 milyon dolardan hiçbir şirket İran'da petrol sahasında yatırım yapamıyor. Böylece İran'ın teknolojisi bu arada geride kalınca çok göz göre göre Birleşik Arap Emirlikleri gibi uyduruk bir devlet veya Katar gibi uyduruk bir devlet İran'ın ortak sahadaki petrolünü, ham petrolünü çekiyor, hırsızlık yapıp götürüp satıyor dünyaya. Bunların hepsi ne oluyor? İran gibi dünyada toplamda yeraltı kaynakları bakımından ham petrol ve doğalgazda dünya ikincisidir İran. Bu nedenle dolayı İran'ın bunu baktığımızda İran'ın gayri safi milli hasılası bunların hepsinden Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok yüksek olması lazım. Ama düşük. Milli paranın değeri düşük. Bunların hepsi çoğunlukla ambargolardan kaynaklanıyor. Bunu herkes biliyor. Ambargolar o kadar 45 yılda İran'ı çökertmedi ama çok zor ekonomik şartlarını getirdi. İşsizlik var. Buna benzer birçok şey var. Bu nedenle dolayı burada benim düşüncem açıkçası halk tabii ki her şeye sahip çıkıyorlar ama mutlaka müzakere olup da daha fazla bir şekilde devam etmesinden de çünkü şöyle bir durum var. Artık iki sene çok durumda değiliz. Şu anda dediğim gibi kolu kanadı kırılmış bir vaziyettedir. Benim düşünceme göre tabii bu İranlı yöneticiler çok daha her şeyi daha iyi bilirler ama muhtemelen bugün Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve etrafındakiler eğer müzakere ama onurlu bir müzakere yaparlarsa şu açıdan bakmak istiyorum ben. Amerika Orta Doğu'dan çekilmek istiyor. Zaten bu öyle bir düşüncesi var. Çin'e pasifik etmek istiyor. Bu nedenle dolayı belki de çok fazla İsrail değil böyle. İsrail mutlaka ne yapıp ne edip Amerika İran'la bir askeri savaşa zorlamaya çalışıyor. Ve muhtemelen önümüzdeki zamanlarda Allah korusun İran nükleer tesislerine bir saldırı yapmayı planlıyor İsrail. Tabi Trump gibi bir deli de var. Ama nihayetinde Amerikan ordusunun da burada denklemlerde yeri varsa Amerika uzun vadeli bir İran'la kara savaşı ya da hava savaşı göze almayacağı için belki de bir anlaşma, onurlu bir anlaşma bunun önündeki gibi olursa açıkçası. Burada da şöyle bir durum var. Böyle bir uluslararası dengelere de baktığımızda karışık İran tekrar Amerika'yla bir savaşa girmesi, tekrar İran'ın başka radikal gruplarla hareket etmesi çok da bence Trump bile olsa işine gelecek bir şey değildi. Bu nedenle dolayı ben de 45 yıldır ya da 40 yıldır bu işlerle uğraşan birisi olarak, yazan, çizen birisi olarak düşünceme göre eğer Pezeşkian, Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve ekibi rahat bırakılırsa, eğer müzakereler sürdürürse, onurlu bir müzakere ekiplerle beraber müzakere sürdürürse ki burada muhtemelen lazım, Rusya'yı kabul etmek gerekiyor. Artık İran halkı da bunu biliyor. Rusya Suriye'yi sattı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Rusya Ukrayna'da alacaklarından dolayı Suriye'de İran arkasını boş bıraktı. Esed de boş bıraktı. Rusya bunu tahip boyunca yapar. Yani bunu da baktığımızda şeyde de görüyoruz. Rusya'nın açıkçası Hazar Denizi'nde de uygulamalarını görüyoruz. Başka şeyleri de görüyoruz. Zaten Rusya içerisinde de çok önemli bir şey var. Çok güçlü bir Yahudi lobisi var. Bunu kabul etme. Hiçbir zaman Rusya ile İsrail ilişkiler kötüye gitmemiştir. Hiçbir zaman. Bunların hepsini göz önünde bulunduracak olursak uluslararası dengelerde baktığımızda artık İran'ın eskisi gibi böyle çok müthiş derecede destekçileri var, ortakları var, müttefikleri var. Ha var, diyelim ki Şanghay İşbirliği'ne yan üye. Ama Şanghay İşbirliği örgütü şu anda böyle askeri bir kapasiteyle kimseye karşı duracak güçse değil. Veya BRICS'e üye. Kabul ediyorum BRICS'e. Ekonomik olarak iyidir. Ama şu anda maalesef uluslararası dengeler bu o gün değil. Bugün o gün değil. Bugün açıkçası bazen de şöyle bir şey var. Tabii genel olarak bazen İslami terimlerinin kullanılıyor ama ben İslami terminolojiden değil de daha çok memleketin eğer şeyi varsa ne derler. Hatırlarsınız Irak Savaşı'nın da 1988'de bitirilmesinde artık bir şekilde ne oldu? İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu da barışı kabul etmek zorunda kaldı. Öyle bir durum var. Hatırlarsınız onu da. Yani 1988'de Irak'la barışı. Bu nedenle dolayı benim düşünceme göre buradan dışarıdan bakıldığımda ve uluslararası dengeleri, Rusya'nın konumunu, Putin'in kendisinin konumu düşündüğünde ve komşular da düşündüğümüzde mutlaka İran'ın onurlu bir anlaşmayla tekrar nükleer anlaşmayı yürürlüğe koyacak olursa belki dediğim gibi büyük bir şeye 2500'lük bir ülkeden söz ediyoruz Meysen Bey. 2500 senedir nihayetinde de orada en azı. Yani Hamenişlerden koruyacak olursak Pers Krallığı Kiros'un 2500 senedir Pers Krallığı'nı düşünün. Öncelerini koymuyorum daha yani o çok başkalarını koymuyorum. O zamandan beri bakınız 2500 sene içerisinde İskender gelmiş. Mağlup olup gitmiş nihayetinde. İskender devam edip çıkıp gitmiş. Sasaniler gelmiş, Eşkaniler gelmiş. Sonra İslam'ın, Müslümanların hücumunu uğramış. Büyük bir savaşlar yaşanmış. Ama nihayetinde İran nihayetinde en azından Safaviler ve diğer Samaniler zamanında tekrar egemenliği sağlanmış. Daha sonra Moğollar gelmiş, Tatarlar gelmiş. İşte birçok şeyler İran'a saldırmışlar nihayetinde gelmişler. Ama nihayetinde İngilizler gelmiş, Ruslar gelmiş. Nihayetinde 2500 senedir egemenliğini, bağımsızlığını sürdüren ve toprak bütünlüğünü sağlam olarak tutan 1.680.000 kilometre çok büyük bir ülkeye sahip. İçerisinde birçok farklı etnik, dinsel, mezhepsel insanlar yaşasa da hepsi İran ülkesi altında bir arada yaşıyorlar. Şimdi akıllı bir yönetimle bana göre bu birlikteliği devam ettirmek gerekiyor. Maceralardan uzak. Çünkü şöyle bir durum var. Libya bakın, Libya. Toprağı büyük ama nüfusu azdı. Dağıttılar mı? Dağıttılar. Şu anda size söylesem ki Libya'da 7 tane, en az 7 tane hakim güç var. Hafter taraftarları, Mısır taraftarları, Türkiye taraftarları, IŞİD taraftarları bitti. Suriye'de şu anda bakacak olursak, Suriye düne kadar bağımsız egemen bir devletti. İsrail diyor ki orada Cüneyde Dürzilere hemen devlet kurduracağım. Oradan bir yolla buraya bağlayacağım. Şimdi bugünlerde öyle değil ama önümüzdeki zamanda Suriye'nin başı çok belada olacak. Bakın Kürtler Suriye'nin %7 nüfusunu oluşturuyor. Şu anda %45'ini işgal etmişler. Yani Kürtler şu anda o HTŞ Şam'da ama SDG ve diğer güçler Amerikan desteğiyle Suriye'nin %45'ini kontrol ediyorlar. Ve ne yazık ki bütün yeraltı kaynakları Suriye'nin zenginliği hepsi Kürtlerin hakim olduğu SDG, PYD, YPG'nin hakim olduğu yerdedir. Amerika ne yapıyor? Orada taşıp getiriyor kendine. Irak tamamen şu anda kimler derseniz üçe bölünmüş vaziyette. Sosyolojik olarak Kürtler, Şiiler, Sünniler bölünmüş. Yani böyle bir kader İran'a yakışmaz. Yani İran'ı da bölmeye çalışan, çok kötü emelleri olan, hedefleri olan İran'ı parçalayalım diye dörtlü ya komşular dahil muhtemelse bazı komşular böyle bir hedef gidiyorlar. Bu nedenle de bu çile emellerine ulaşmaması için Netanyahu'nun planlarını açığa düşürme için Amerikan emperyalizminin planlarını açığa düşürme için çok mantıklı duygusallıktan uzak ülkenin çıkarlarını göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini Amerika'nın İran'a karşı baskı ve tehdit politikalarıyla ilgili dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınında naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi Suriye'de hükümet başında olan teröristlerin 10 bin insanı katliam ettiklerini, Cumhurbaşkanı'nın iç kapasitelere dikkat edilmesi durumunda ülkenin petrol gelirlerine ihtiyacı kalmayacağını söylediğini, Arjantin'in neoliberal siyasetin ateşinde yanmakta olduğunu yazıyor. Cevan gazetesi Dışişleri Bakanı'nın ülkenin ikili ilişkiler konusundaki görüşlerini şöyle aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin diğer ülkelerle iyi diplomatik ilişkiler kurmak konusundaki yaklaşımını vurgulayarak, İran'ın Avrupa ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde etkileşim ve diyaloğa hazır olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı, Hollanda Dışişleri Bakanı Kasparold Kamp ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hollanda Dışişleri Bakanı da Hollanda ile İran arasındaki uzun süreli ilişkileri ve İran'ın bölgesel gelişmelerdeki önemli rolüne dikkat çekerek, devletler arası ilişkilerde anlayış oluşturmak ve anlaşmazlıkları gidermek amacıyla tüm diplomasi imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Şahvan gazetesi İran'a karşı tetik mekanizmasının yürürlüğe girmesi konusunda İran, Rusya ve Çin'in uyarıda bulunduklarını, Dışişleri Bakanı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile nükleer çalışmaların sorunların çözümü için yeni önerilerin yapıldığını söylediğini, ülkenin petrol dışı ticaretinin 113 milyar dolar aştığını belirtiyor. Horasan gazetesi İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin İslamofobi hakkındaki görüşlerini şöyle aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, Müslümanlara yönelik artan nefret söylemini kınayarak, İslamofobinin Siyonist rejimin işgalini ve suçlarını meşrulaştırma aracı olduğunu söyledi. Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler'in İslamofobi ile Mücadele Günü'nü anmak üzere düzenlenen üst düzey toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin işgali ve Filistin halkına yönelik sürekli baskıya değinerek, dünya her gün ana vatanlarında işgal altında yaşayan Filistinlilere yönelik vahşi saldırılara tanık oluyor. Kudüs'ü işgal eden rejim, müttefikler ile işbirliği içinde İslam ile terörizm arasında sahte bir bağlantı kurarak savaş suçlarını, apartheid politikalarını ve sistematik baskıyı meşrulaştırmaya çalışıyor dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, ana akım medya ve sosyal medya platformlarının İslamofobi yaymadaki rolüne değinerek, bu propaganda ağları yalnızca Müslümanları hedef almıyor, aynı zamanda nefret ortamını körükleyerek Filistin halkının meşru direnişini de itibarsızlaştırmaya çalışıyor ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Cumhur İslami Gazetesi, Yargı Erki Başkanı'nın enerji alanındaki yolsuzluk köklerine karşı sert kararlar alınacağı uyarısında bulunduğunu, Ehud Olmert'in Netanyahu'nun savaşın sona ermesi hakkında stratejisi olmadığını söylediğini, Irak'ta IŞİD'in ikinci adamının öldürüldüğünü belirtiyor. Kudüs Gazetesi, G7'nin nükleer müzakereler hakkındaki açıklamasını yer verdiği haberinde şunları ifade ediyor.
Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesinden oluşan G7 grubu, Amerika'nın anlaşmaya sadakatsizliğini ve nükleer anlaşmadan çekilmesine dikkate almadan İran'a nükleer müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Reuters, G7 ülkelerinin nihai bildirisi taslağını gördüğünü bildirdi ve G7'nin bu taslakta İran'dan nükleer konuyu çözmek için diplomasiyi yeniden başlatmasını istediğini yazdı. G7 bu bildiride İslam Cumhuriyeti'ne yönelik iddialarda bulunarak Tahran'ı muhalifleri tutuklamak ve yurt dışında suikast girişimlerinde bulunmakla suçladı. İslam Cumhuriyeti'nin bölgede terörle mücadelenin temel direklerinden biri olduğu ve Batılı yetkililerinin de İran'ın IŞİD ile mücadeledeki rolünü defalarca övdüğü bir ortamda G7 bu bildiride Tahran'ın bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu iddia etti. Bu iddiaların Batı'nın Trump yönetiminin politikası çerçevesinde müzakereleri İran'ın nükleer programıyla sınırlandırmama amacıyla beklentileri arttırma senaryosuyla siyasi çabalarına hizmet ettiği görülüyor. Amerika ve İngiltere'nin etkisi altındaki G7, Rusya ve Çin'in ortak ve ayrı açıklamalarla Tahran'ı Washington'un tehditlerine karşı desteklediği bir ortamda İran'a karşı tavır aldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de üçlü bir toplantıya katılmak üzere bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi ile yaptığı görüşmede, Batı'nın İran'a karşı tetik mekanizmasını kullanmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının yarısını geride bıraktık. Umarız mübarek ayın ilk yarısında ilahi farizaları yerine getirmekte başarılı olmuş ve yine ay sonuna dek ilk günkü neşe ve tam maneviyatla ilahi sofradan nasibinizi almaya devam edersiniz.
Yüce Allah'ın rahmetlerinden uzaklaşmanın en önemli zemirlerinden biri, nefsani heva ve heveslerin ve şehvetin tuzağına düşmektir. Dini öğretilerde nefsi ve şehveti kontrol etme ve yönlendirme konusunda birçok talim beyan edilmiştir ki oruç ibadeti bunlardan biridir. Zira oruç bir nevi alıştırmadır. ve düzenli bir şekilde tekrarlandığı takdirde zamanla insanda günahlardan sakınma gücünü takviye ederek iradesine hakim olmayı öğretir. Bu durumda oruç tutan insan her zamankinden daha çok günahtan uzak durabilir. İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının özellikleri hakkında şöyle buyurur. Ramazan ay hilali görüldüğünde kovulan şeytanlar zincire vurulur. Mübarek Ramazan ayında şeytanlara zincir vurulur. O zaman siz de Allah'tan şeytanların size musallat olmaması için yardım talep edin.
Mübarek Ramazan ayında üzerinde özenle durulması ve dikkat edilmesi gereken özel bakımlardan biri, şeytanların size musallat olmasına mani olmak ve nefsin şehvete dayalı isteklerini izlemekten kaçınmaktır. Şehvet geniş anlamı olan ve her türlü sevmeyi, lezzetin tadına varmayı ve nefsin isteklerine uymayı kapsar. Bu istek ve rağbet, insanın nefsinin isteklerini yerine getirme özelliklerinden biridir. Örneğin, eğer yeme isteği ve şehveti olmazsa, insan sağlığı tehlikeye girer. İnsanların soyu da cinsel şehvet sayesinde devam eder. Dolayısıyla, eğer insanın istek ve eylemlere ilahi hikmetle uyumlu hale gelirse, çok iyidir. Ancak, şehvet aklın kontrolü altında bulunmak yerine akla hakim olur ve onu ister ifrat veya ister tefrit ile denge durumundan çıkarırsa uygunsuz olur.
Mübarek Ramazan ayı ve bu ayda oruç tutma ve bereketlerinden ve tesirlerinden yararlanma meselesi de aynı şekilde söz konusudur. Bu konuda da maalesef bazıları ifrat ve tefrite kaçıyor, böylece kendilerine zarar verebiliyor. Bu sorunların ve zararların bir bölümü sahur ve iftar sırasında yemekte dengeli hareket etmemek ve sağlık ve beslenme kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Sorunların bir başka bölümü de dini farizalarda ifrat ve tefritten kaynaklanıyor. Bazı insanlar bu konularda kendilerini aşırı sıkmakla, sorunlarla karşılaşıyor. Oysa sadece oruç ibadeti değil, İslam'ın özü ve esası dengeli davranmak ve ifrat ve tefritten kaçınmaktır.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير.
Şimdi geçen bölümlerde olduğu gibi yine oruç ibadetinin bazı ahkamını gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere kefaret vacip olan durumları, miktarı ve niteliği oruç tutulan günlerde gündeme gelen konulardan sayılır. Buna göre bugünkü sohbetimizde mübarek Ramazan ayında kasıtlı amellerin kefareti ve vacip olma şartlarını beyan etmek istiyoruz.
Kefaret ödemeyi vacip kılan durumlardan biri, oruç tutan insan kasıtlı olarak ve hiçbir mazeret olmaksızın orucunu bozmasıdır. Mübarek Ramazan ayında ne zaman oruçlu insan kasıtlı olarak ve hiçbir şer'i mazeret olmaksızın orucunu bozacak amellerde bulunursa, orucu batıl olduğu gibi kazasını da yerine getirmesi gerektiği gibi kefaret ödemesi de farz olur. Ancak eğer oruç tutan insan zarar görme korkusu veya sağlığına muhtemel tehlike arz etmesi gerekçesiyle orucunu bozarsa artık kefaret ödemesi gerekmez, fakat orucunu kaza etmesi vaciptir.
Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta şu ki, eğer biri herhangi bir mazeretle mübarek Ramazan ayında oruç ona vacip olmadığını düşünür ve bu yüzden oruç tutmaz, fakat daha sonraları oruç tutmak ona vacip olduğu anlaşılırsa, tutmadığı orucun kazasını yerine getirmekten başka kefaret ödemesi vaciptir.
Eğer oruç tutan insan şer'i hükümden haberdar olmadığı için orucunu bozacak bir şey yaparsa, örneğin başını suya tam batırmanın orucu bozduğunu bilmeden bunu yaparsa, orucu batıl olur ve kaza yapması gerekir. Fakat kefaret ödemesi gerekmez. Yine eğer herhangi bir sebepten ötürü orucunu bozmak caiz ve vacip olursa, örneğin suda boğulmakta olan birini kurtarmak için suya atlaması icap ediyorsa, bu durumda kefaret ödemesi gerekmez. Fakat kaza yapması gerekir. Bundan başka oruçlu insan midesinden bir şey ağzına geri gelirse onu tekrar yutmaması gerekir. Ve eğer kasıtlı olarak yutarsa hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir. Yine eğer biri oruçlu insana akşam ezanı okunduğunu söylerse ve oruçlu kişi onun sözüne güvenip orucunu açar fakat daha sonra ezan vakti olmadığını anlarsa hem kaza yapması hem de kefaret ödemesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Bilindiği üzere yavaş yavaş Kadir Gecelerine yaklaşıyoruz ve bu yüzden bu gecelere özel dualar için hazırlanmalıyız. Yine bilindiği üzere Kadir Gecesi yılın en saygın ve en esrarengiz gecelerindendir ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu geceyi Ramazan'ın kalbi olarak açıklamış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu geceyi bereket dolu ve değeri 1000 aydan daha üstün olarak tanıtmıştır. Gerçekten de değeri 30.000 geceye bedel olmaktan daha büyük bir bereket düşünebilir mi dersiniz?
Allahu Teala Kadir suresinde şöyle buyurur: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar.
Bu ayetlerde Yüce Allah Kadir Gecesi'nin kıymetine ve şanına işaret ediyor ve insanların idrak gücü bu azameti idrak etmekten aciz olduğunu buyuruyor. 1000 aydan daha üstün olan bu gecede melekler yeryüzüne iner ve ilahi rahmet kapıları sabaha kadar kulların yüzüne açık olur. İmam Rıza Aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur: Allah Teala Kadir gecesinde insanların gelecek bir yılda kaderini belirliyor. İyi kötü, hayat memat, rızık. O zaman Yüce Allah'ın bu gecede mukadder buyurduğu her şey kesinlikle vuku bulacaktır. Bu arada insanların her iradeleri ve yetkilileri yerinde olduğu da belirtilmelidir. Zira ilahi takdir insanların liyakatlarına göre ve iman, takva, pak niyet ve amellerine göre belirlenir. Kadir gecesini ihya etme, dua ve ibadetle geçirmek hepsi insan iradesi ve yetkisinin cilveleridir.
İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. İlahena ma a'dalek, ملك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك.
Kadir gecesinin mübarek Ramazan ayında bir gece olduğu tüm Müslümanlarca kabul edilen ve hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir konudur. Allahu Teala Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurur: Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öte yandan Kadir suresinin ilk ayetinde de şöyle buyruluyor: Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
Buna göre Kadir Gecesi mutlaka mübarek Ramazan ayında bir gecedir. Gerçi bu gece kesin olarak Ramazan ayının 19, 21 ya da 23. gecesi olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı söz konusu. Aslında Kadir Gecesi'nin gizli olması başlı başına bir hikmeti vardır. Allah Teala nasıl ölüm anımızı gizli tutarak insanların her halükarda kabul etmelere mukadder buyurmuşsa, kıyamet gününü ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur gününü de gizlemiş ve böylece günah ehli olanların bu durumlardan şom hedeflerine ulaşmalarına mani olmuş ve aynı zamanda müminlerden daha dikkatli olmalarını istemişti.
Yüce Allah ayrıca duaların icabetini de gizli tutmuş, böylece mümin kulların tüm duaları etmeye yönelmelerini sağlamıştır. Buna göre Kadir Gecesi de gizlidir ve kesin zamanı belli değil. Hazreti Ali Aleyhisselam Kadir Gecesi'nin gizli olmasının sırrını, mümin kullar daha fazla geceyi Kadir Gecesi bilmeleri ve bu gecenin faziletlerini idrak etmek üzere daha fazla ibadet etmeleri ve günahlardan uzak durmaları ve Yüce Allah'a daha fazla tapmalarına bağlıyor.
Kadir Gecesi günahların başlandığı gecedir. Kalplerin tozunu alma gecesidir. Kadir Gecesi, kötülere iyilikle değişme, ihtilaf ve tefrikayı barış ve safa ile değişme, zulüm ve adaletsizliği ihsan ve adaletle değişme gecesidir. Buna göre gelin, vereceğimiz sadakalarla ahiretteki evimizin imarı için bir adım atalım ve hayır amellerimizle iki kat sevap kazanalım.
Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 16. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme vaffiqni fihi li muvaffaqatil ebrar ve cennibni الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 16. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İranlı genç bayan, bilimci Şucayi'nin mazisini ve araştırmalarını ve eğitim çalışmalarını ve kazandığı bilimsel ve kültürel ve sanatsal ödüllerine gözden geçirdiğinizde bu genç bayan bilimciyi daha yakından tanımak isteyeceğinizden eminiz. Bayan Şuca'yı öğrenmek, bilmek ve keşfetmek gibi alanların hayranı olan gençlerimizden biridir. Bayan Şuca'yı ilk uluslararası makalesine seneler önce İran ve Rusya'nın ortaklaşa düzenledikleri nanoteknoloji konferansına sundu ve böylece dünya onu nano robot teknolojisi alanında genç bir İranlı bayan bilimci olarak tanıdı. Bayan Şuca'yı 1998 yılından beri şimdiye kadar 50 araştırma makalesi, 17 üstün bilimsel ödül, 16 kültürel ve sanatsal ödül kazanan İran'ın Kürdistan yöresinden genç bilimcimizdir.
Bayan Şuca'yı 2010 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen nanoteknoloji alanında genç bilimcilerin yarışmasında makalesi birinciye layık görüldü ve ayrıca onur diploması kazandı. Bayan Şuca'yı İran'da düzenlenen Gençler Harazmi Festivali ve Genç Mucitler Festivali'nde birkaç dönem art arda ödüller kazandı. Ayrıca çeşitli uluslararası konferanslara makale sundu ki bunlara Brezilya'da düzenlenen 12. Uluslararası Muhasebe Bilimi ve Uygulamaları Konferansı, 7. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı, Rusya'da düzenlenen 2. Uluslararası Nanoteknoloji alanında faaliyet yürüten genç araştırmacılar yarışması ve Viyana'da düzenlenen 6. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı gibi uluslararası etkinlikleri örnek vermek mümkün. Tüm bunlar İranlı genç bayan araştırmacı Şuca'nın bilimsel yaşamı ve faaliyetlerinin küçük bir bölümüdür. Bayan Şuca'yı gençlik çağında kendi yeteneklerini ve maharetlerini keşfedebilen ve hedeflerine ulaşmak için büyük adımlar atabilen İranlı gençlerden sadece biridir.
Gençlik çağı insanın yeteneklerinin gelişmeyi ve ilerlemeyi başladığı ve bireysel ilgi ve eğilimlerinin ortaya çıktığı ve genç insan gelecekte izleyeceği yolu belirlediği çağdır. Bu gelecek ya saadete ya da şakavete doğru gidebilir ve bu vadide ancak saadet ve kemal ve mutluluk yolunu seçebilen insan başarılı olmuş sayılır. Başarıya ulaşmak, doğru yolu ve doğru yoldan saptıran etkenleri tanımaksızın hemen hemen imkansızdır ve bu vadiye ayak basan genç insan kendi yeteneklerini keşfetmedi, kendi kabiliyetlerini tanımadı ve zayıf ve güçlü yönlerini bilmedi ve zatı ve iç eğilimlerini ve zevklerini tanımadı ve titizlikle incelemedi takdirde bu yolda kesinlikle başarısız olur. Çünkü bu durumda genç insan bir araca binen ve uzak bir kente gitmek isteyen bir şoför gibidir. Fakat bu şoför ne bindiği aracın imkanlarından haberdardır, ne de aracın lastiklerinin sağlamlığını bilir, ne de bagajda neler bulunduğundan haberi vardır. Ölü bir şoför kuşkusuz gideceği yere varamaz ve eğer varsa bile bu şans eseri gerçekleşmiş olur ki bu da yeryüzünde yaşanan nadir olaylardan biri sayılır. Buna göre kendini ve yeteneklerini tanıyamayan bir genç yaşamında her zaman yenilgilerle karşı karşıya kalır ve bunun sonucunda da en büyük sermayesi olan ömrü heba olmuş olur. Bu yüzden her insan yaşamında başarılı olabilmek için en başta kendini tanıyabilmesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Kendini tanımak aslında ruhun derinliklerine yolculuk yapmaktır ve gençler herkesten daha çok bu yolculuğa ilgi duyar.
İnsanın kendini tanımasında birçok cazibede söz konusudur. Örneğin insan kendi içindeki güçlü yönlerini keşfetmesi ve yine kendi iç dünyasının zayıf ve karanlık noktalarını bulması her biri genç insanın ilgisini çekebilecek konulardır. Kendini tanımak, kendini yetiştirmenin ön hazırlığıdır. Zira genç insan kendi nefsini tanıdıktan sonra gelişmesini ve yücelmesine zemin oluşturabilir. Kendini tanımak aynı zamanda gençlerin kendi kendilerini benimsemelerini de zemin oluşturur. Kendini tanıyarak yola çıkan ve kendisiyle geçinmeyi öğrenen genç insan başkalarıyla geçinmeyi de öğrenmiş olur. Kendini tanımak, aynı zamanda Allah'ı tanımanın ve Yüce Allah'a yönelik marifete kavuşmanın ön hazırlığıdır. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın "Kim kendini tanırsa muhakkak ki Allah'ı da tanır" demesi bu manadadır.
Peki ama genç insan kendini nasıl tanıyabilir? His ve tecrübe his, filozoflara göre bunun bir yoludur. Yani dünyada birçok ilmi konuyu ve varlık aleminin birçok gerçeğini deneyimlerden hareketle tanımak mümkün. Örneğin eğer ateşin sıcak olduğunu anlamak istersek, elimizi yaklaştırarak pratikte ateşin sıcak olduğunu anlayabilir ve böylece bu konuda gereken tanımı elde edebiliriz. Buna göre genç insan bazı yeteneklerini, bazı ahlaki özelliklerini ve buna benzer şeyleri deneyim yoluyla elde edebilir. Örneğin hattatlık yapmak isteyen bir genci düşünün. Bu genç birkaç gün alıştırma yaptıktan sonra çok iyi hattat olabileceğini ve bu yolda ilerleyebileceğini anlayabilir ve böylece bu zatı yeteneğini geliştirerek iyi ve başarılı bir hattat olabilir.
Deneyimin yanında akıl ve düşüncede tanımanın bir başka yoludur. İşleri üzerinde düşünen veya kendi kendine kafa yoran genç birçok sonuca ulaştığı gibi kendini de en iyi şekilde tanıyabilir. Bu kazanım ise ona başarılı bir insan olabilmesi için gereken imkanları sunar. Akılcı ve mantıklı düşünmek özellikle ergenlik ve gençlik çağında genç insanı beyhude işlerden ve körü körüne taklit etmekten korur. Gençlere nasıl düşünmeleri ve mantık ve düşüncenin yardımıyla doğru yolu seçebilmelerini öğretmek ise ebeveyn, okul ve toplumun görevidir.
Kuşkusuz bir makineyi yapan yapımcı başkalarına kıyasla yaptığı makinenin özelliklerini daha iyi bilir ve herkesten daha verimli bir şekilde yaptığı makineyi kullanabilir. Yüce Allah da insanın yaratıcısı olarak tüm detaylarını, ahlak ve özelliklerini yaşamının her aşamasında çocukluktan gençlik çağına ve gençlik çağından yaşlılık çağına kadar tüm inceliklerinden haberdardır. Yeri ve gökleri insanları saadete ve kemale erdirmek üzere yaradan Allah onu varlık alemi üzerinde düşünmeyi, özellikle kendi yeteneklerini keşfetmeye davet etmiş ve vahiy kelamını onun doğru yaşama yönlendirmek ve hidayet erdirmek için nazil etmiştir. Gerçekte eğer aklımızı güçlü bir projektör ve fıtrat ve vicdanı da başka projektörler gibi düşünecek olursak, vahiy alemleri aydınlatan güneş misalidir ve aydınlattığı alan çok daha geliştir. Dolayısıyla vahiy de muvahhid insanlara göre en gani marifet ve tanım kaynağı ve vesilesi sayılır. Thank you.
Eğer genç insan kendi kimliğini bulur ve içindeki yetenek ve kabiliyetleri keşfedecek olursa, büyük bir özgüven duygusuna kavuşur ve böylece ilerleme yolunda çaba harcamaya başlar. Bu inanç ve çaba, ruhi yenilgilere karşı caydırıcı bir etken sayılır. Buna göre insanın kendini tanıması ve kimliğini bulması gençlik çağının gereksinimlerinden biri olduğu söylenebilir. İranlı psikolog Dr. Şerefi şöyle diyor: "Kendini tanımak, genç insanın gelişmesinin ön hazırlığıdır. Genç insan kendi rolünü öğrenince içinde gelişme ve ilerleme zemini oluşur. Bu durumda genç insanın içindeki yeteneklerin filizlenmeye başlamasına şahit olabiliriz. Genç insan kendi yeteneklerini tanıyınca geniş ve değişken ve değişebilen bir kişiliğe sahip olduğu inancına kavuşur. Bu mesele yaşamı ve geleceği hakkında umut verici bir ufuk yaratır."
Genç insan neşeli ve dinamik bir varlıktır ve uygunsuz sıfatlarla mücadele ve yeteneklerini ortaya koyma konusunda ayrı bir güce sahiptir. Gençlik çağı yaşamın önemli evrelerinden biridir ve bu evrede gençlerin kendilerini tanıma fıtratını geliştirmeleri ve onu en iyi biçimde korumaları gerekir. İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurur: "Elinde gençliğin varken amelde ve kalbini temizleme konusunda ve zincirleri kırmada ve engelleri kaldırmada çaba göster. Çünkü melekut ufukuna yakın olan binlerce genç başarılı olabilir ama yaşlı bir insan başarılı olamaz."
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.